Ayrım 45. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 506. Evet, Tanrı'nın işlerine bizim aklımız ermez. Yazgımızın ağlarını gerçekten de gizemli iplikler örer. Rocco daha dünyaya gelmeden birkaç yıl önce 1950'de Kaliforniya'da önemli bir şey olmuştu. Balistik biliminin üstün yetenekli temsilcilerinden Mr. Robert Hutton, mermisinin boyu yalnızca 2 santimetre, çapı da yaklaşık yarım santimetre olan bir fişek tasarlamıştı. Çok küçük, çok hafif bir fişek. Bu tasarımını hemen Remington'a, yazı makineleri, tıraş makineleri ve Amerikan İç Savaşı'ndan bu yana Connecticut'taki Bridgeport'ta ürettiği silahlarla ünlü firma satmış ve Remington 222 doğmuştu. Geyik, tilki, çayır köpeği ve özellikle de sürülere saldırdığı için Amerika'da hiç sevilmeyen kır kurdu avcıları arasında görülmedik bir ilgi uyandırmıştı bu şaşırtıcı buluş. Yine o sıralarda seçmeci bir düşünce biçimine sahip havacılık mühendisi ve gerçek bir Kaleşnikov tutkunu Mr. Eugene Stoner da yalnızca 3 kilo ağırlığında otomatik bir tüfek tasarlamıştı. Bu tasarımını hemen Fairchild's Armalite'a satmış, böylece R-10 doğmuştu. Bu başyapıtın tek sakıncası mermisinin küçük, hafif olmamasıydı. NATO 7.62 kullanıyordu. NATO, Garand 7.62'nin kardeşi, 6 kiloya indirilmiş bir Garand olan M14'ün 7.62'sinin üvey kardeşi ve Kalaşnikov'a uydurabilmek için Sovyetlerin boyunu tam 12 milimetre kısalttıkları 7.62'nin akrabasıydı. NATO 7.62'nin ağırlığı 23,95 gram. Zaten yüklü bir erin sırt çantasına bunlardan 3-400 tane koyarsanız yarım kilometre sonra ağzını açtırır, gözünü yumdurursunuz. İşte tam Remington 222'nin kır kurtlarını kıyıma uğratmaya başladığı ve R-10'un da üretimine geçileceği bir sırada Baltimore'daki John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi elde taşınabilir ateşli silahların öldürme gücü konusunda bir inceleme yapmış ve bir savaşta ölüm oranının yapılan ateş sayısıyla orantılı olduğu sonucuna varmıştı. Başka bir deyişle ölü sayısının çokluğu iyi nişan almaya değil fazla kurşun sıkmaya bağlıydı. Bu görüş Pentagon'un yüksek rütbeli subaylarının hoşuna gitmemiş, ölüme iyi nişan almak yol açar, iyi bir asker boşa kurşun harcamaz diyerek tepkilerini dile getirmişlerdi. Buna karşılık piyade okulu komutanı olan Wyman adında bir general araştırmayı desteklemiş, başka bir görüş ileri sürmüştü. John Hopkins Tıp Fakültesi haklıysa, ölü sayısının çokluğu ateşin yoğunluğuna bağlıysa, bir savaşı ya da herhangi bir çarpışmayı kazanmak için elden geldiğince çok mermi kullanılmalıydı. Elden geldiğince çok mermi kullanmak da çantalarda çok sayıda mermi bulunmasına bağlıydı. Öyleyse çok daha hafif bir tüfeğe uyum sağlayacak çok küçük, çok hafif bir mermi gerekliydi. Sonra da Mr. Stoner ile Mr. Hutton'ın böyle bir tüfekle böyle bir mermiyi üretmiş olduklarını öğrenmişti. Onlarla bağlantı kurmuş, R-10'u Remington 222'ye, Remington 222'yi de R-10'a uyumlu kılmalarını istemiş. Böylece R-10, R-15'e, Remington 222 ise Remington 223'e dönüşmüştü. Remington 223'ün boyu 4 cm, kovansız 2,5 cm, ağırlığı ise yalnızca 12 gramdı. Birkaç ay sonra R-15'in patenti iç savaş sırasında Kuzeylilerin kullandıkları Colt 44 ile General Custer'ın Sioux'larla karşı kullandığı Colt 45'i üreten ünlü Colt Company'ye geçmişti. Remington 223'ünki ise Uzak Batı'nın fethinde öncülerin kullandıkları Winchester 73'ü üretmiş olan Winchester'a geçmişti. Böylece gizemli evlilik gerçekleşmişti. Damadın adı M16, gelininki de 5,56 olmuştu. Şimdi olayın can alıcı noktasına geliyoruz. Geliyoruz çünkü 1961'de Başkan Kennedy, Güney Vietnam ordusunu Vietnamlı askerler Rocco gibi kısa boylu, çelimsiz oldukları için M14 ve 7,62 NATO ile donatmış ve Amerika'nın Vietnam'a müdahalesine yeşil ışık yakmıştı. Rocco gibi ufak tefek oldukları için güçlü değildiler Vietnamlılar. Güçlü olmadıkları için 6 kiloluk M14 ile 7 kilo 7,62 ortalama 300 mermi taşıyınca yorgun düşüyorlardı. Yorgun düşünce de iyi nişan alamıyor, Vietcong'ları vuracakları yerde kendi arkadaşlarını vuruyorlardı. Sonunda sorun Savunma Bakanı Robert Strange McNamara ve danışmanlarına yansımıştı. Danışmanlar Harvard'da öğrenim görmüş, Witty Boys, harika çocuklar diye adlandıran teknokratlardı. Gizemli evliliğin çekiciliğine kapılan Witty Boys, McNamara'ya başkana bu ikiliyi önermesini söylemişlerdi. Witty Boys'un dediklerini benimseyen McNamara da Kennedy'ye aşağı yukarı şöyle demişti: Sayın Başkan, bir M16'nın ağırlığının 3 kiloyu zor bulduğunu, 5,56'lık 300 merminin de 3 kilo 600 gram geldiğini belirtmek isterim. Güçlü kuvvetli olmayan bir er bile taşıyabilir bunları. Böylece Vietnam'da John Hopkins Üniversitesi'nin görüşünü denemek olanağını bulabiliriz. Kennedy kabul etmiş, Colt ile Winchester büyük bir hızla 10 milyon 5,56 ile 1000 M16 teslim etmiş ve 9 Haziran 1962'de deneme yapılmıştı. Bir ormanda ya da deltadaki bir pirinç tarlasında Güney Vietnamlı bir Rangers müfrezesi Vietcong'larla temasa geçmiş, nişan almadan yaylım ateşi açmış, 5 düşmanı öldürmüş, cesetler otopsi yapılmak için Saigon'a getirilmişti ve otopsinin sonucu daha sonra Washington DC'nin en ünlü silahçılık uzmanı Edward Azell'in yayınladığı bir raporda yer almıştı. Ciğerine kurşun giren Vietcong'un göğüs kafesi patlamıştı. Karnına kurşun gelen Vietcong'un karın boşluğu patlamıştı. Göğsüne kurşun yiyen Vietcong'un kalbi patlamıştı. Kıçından kurşun yiyen Vietcong'un kalçaları ve erkeklik organı patlamıştı. Ayağından vurulan ise kan kaybı nedeniyle 20 dakika içinde ölmüştü. Tam bir başarı kazanılmıştı. Böylece kendisi de 2 Carcano Mannlicher 6,5'lik kurşunla öldürülmeden 17 gün önce Kennedy, Savunma Bakanı'nın hem Güney Vietnam hem de Amerikan birliklerini M16 ve 5,56'larla donatmaya yetkili kılmıştı. Daha sonraki yıllarda gizemli çiftin şanına şan katılmıştı. Vietnam'da, Laos'ta, Kamboçya'da ve yavaş yavaş Latin Amerika'da, Orta Amerika'da, Afrika'da, Orta Doğu'da Sovyetlerin Kalaşnikov 7,62 ikilisiyle boy ölçüşerek yüz binlerce kişiyi öldürmüştü. Kalaşnikov'un ününün sarsılmamasının, Beyrut gibi bir kentte çocukların bile elinde olmasının hiçbir önemi yoktu. Kalaşnikov 5,56'ları kullanamıyor, Sovyet 7,62'si atıyordu. 5,56'nın yanında Sovyet 7,62'sinin sözü mü olurdu? Sovyetlerin kendileri bile 5,56'yı öyle sevmişlerdi ki benzerini yapıp daha da geliştirerek Afganistan'da kullanmışlardı. Özetle, mermiler dünyasında Mr. Hutton'ın kır kurtlarını avlamak için tasarladığı ve Kennedy'nin Vietcong'ları daha sonra da Sovyetlerin mücahitleri avladıkları kurşunla boy ölçüşebilecek kurşun yoktu. Her şeyden önce saniyede 900 metre hızla, sesin 3 katı hızla yol alıyordu. Bu inanılmaz hız, çok küçük ve hafif oluşunun bir başka deyişle boyutlarının atış gücünün orantısını değiştirerek etkisini çoğaltmasının sonucuydu. Sonra 3,5 kilometre gibi inanılmaz bir uzaklığa gidebiliyordu. Bu sonuç hem yukarıdaki özellikten hem de çok rahat bir biçimde yol almasından kaynaklanıyordu. Bir de ağırlık merkezi geriye doğru olduğu için dengesi çok kararsızdı. Küçücük bir engel, söz gelimi bir yaprak, bir çiçeğin taç yaprağı, bir tohum yoluna çıkacak olsa eğimi hemen bozuluyordu. En önemli hedefi insan vücuduyla karşılaştığında da saplanmakla yetinmiyordu. Pervane gibi dönerek acımasız bir ustalıkla dalıyor, ters dönüyor, sevinçli taklalar atıyor ve 5,6 milimetrelik çapına eşit bir delik açacak yerde uzunluğuyla orantılı oyuklar açarak etleri parçalıyordu. 5 santimetre küplük bir oylum yırtıldığı, parçalandığı için yaşamsal bir organ vurulmamış bile olsa kurban kan kaybından ölüyordu. Tek kusuru İlk yarım kilometreden sonra hızının saniyede 270 metre azalması, 1 kilometre yol aldıktan sonra enerjisinin eksilmesi, hedefe pervane gibi dönerek girememesi, ters dönemeyip sevinç taklaları atamamasıydı. Soluklanmak için saniyenin binde biri süresince duraklar, etrafına bakınıp nereye geldiğini anlamaya çalışır, sonra patlamaya elverişli bir yer aramaya başlardı. Gecikmeli patlayarak parçalamak için. Hoşuna giden bir yer bulamazsa arkasında yaşayan bir ölü bırakarak çıkıp giderdi. Ocak ayının ortalarında bir gün Beyrut'ta eski Kartal Üssü ile Galeri Seman, bir başka deyişle 6. Tugay askerinin 8. Tugay askerini ıskaladığı yer arasındaki 2 kilometreyi aşıp kum torbalarını sıyırarak neredeyse yolun kenarındaki çadırı deldiğinde de böyle yaptı. Rocco'nun ensesine yumuşacık bir vınlamayla saplandı. Beyinciğin sağ bölümüne girdi. Saniyenin binde biri süresince duraklayıp soluklandı. Nerede olduğunu anlamak için çevresine bakındı. Sonra yerleşip patlayabileceği bir yer aramaya koyuldu ve belleğin merkezi olan hipokamp bölgesine ulaştı. Burada anılardan yoksun bir çocukluğun anısının yer aldığı bir dehliz buldu. Öylesine anılardan yoksundu ki yalnızca başıboş bir çocukluğun ve renksiz bir yeni yetmediğin izleri kalmıştı. Çirkin olduğunu bilmenin ve herkesin kötü davranmasının daha da hüzünlü kıldığı bir yeni yetmedik. Gel buraya, git şuraya, denileni yap. Küçük bir pencereden ışık alan loş bir bodrumun görüntüsünü buldu. 18'inde bir delikanlının garson olup müşterilerin yemeklerinden tereyağlı dil balığı, karidesli pilav yiyebilmek düşünün yarım kaldığı deniz kıyısındaki otelin mutfağıydı. Bulaşıkları yıkarken küçük pencereden denize giden insanların ayaklarını görüyor, içini büyük bir kıskançlık kaplıyordu. Aşçıbaşı mideleri sulamak için su ister istemez kovaya sarılıyordu. Koşup kollarını ayaklarını ıslatıyor, birazcık olsun açık havanın, güneşin tadını çıkartıyordu. Hoşlanmamıştı buradan. Hipokamp bölgesinden çıkıp duygu ve tutkuların merkezi limbik bölgesine geldi. Dağ gibi kullanılmamış duygu, yerine getirilmemiş isteğin yanı sıra onda önemli bir şeye sahip olduğu, bir kimliğe kavuştuğu yanılgısını uyandıran bir paraşütle bir üniforma için yemyeşil gönül borcu tepeleri buldu orada. Hep verilmiş ama hiç alınmamış, uçsuz bucaksız sevecenlik ovaları, karşılıksız kalmış serin dostluk vadileri, mutsuzlar, yenik düşenler, ondan daha mutsuz olanlar için acıma fundalıkları da buldu. Serin vadilerle fundalıkların ortasında kapkara kalın kaşlarının altına gömülü, birbirlerine yakın ufacık gözlerini seven, iyi yürekli tombul bir kız için yanıp tutuşan gelincik tarlaları vardı. Onu çok seven, her gün kızarmış tavuk getiren, dediklerini can kulağıyla dinleyen, daha anlat, daha anlat diyen Calabria'da Diamante'den 200 bin lirete aldığı kahverengi yılan derisi ayakkabıları ayaklarından çıkartmayan, İsa kadınlara saygılı davranıp Maria Maddalena adlı bir sokak kadınıyla konuştuğu için Hristiyan olup beyaz gelinlik, beyaz tül ve portakal çiçekleriyle onunla nikahlanmak isteyen bir kız vardı. Ve bu sevginin gelincikleri arasında yaprakların altındaki kamyonun oluşturduğu bir mavi kantaron çiçeği. Sinsi katil burayı daha da az sevdi. Araştırmasını sürdürerek sola daha yukarıya çıktı ve zeka merkezi alın lobuna geldi. Fazla bir şey bulamadı burada. Ne yüksek doruklar ne de yemyeşil tepeler vardı. Düzlükler ekili değildi. İlkokul sıralarında edinilen bilgilerle bir erin bilmesi gerekenler serpiştirilmişti ve gelincik tarlalı serin vadilerin yerini sonsuz bir kum çölü almıştı. Aradığı yeri gecikmeli patlamayla ani ölüme yol açmaya elverişli yeri bulduğunu sandı. Kurşundan yüreğinin içindeki barutu tam ateşleyeceği sırada kum çölünde de çok güzel çiçeklerin açmış olduğunu gördü. Yaşamdan iyi yürekli tombul kızla birlikte tadılacak birazcık mutluluktan başka bir şey istemeyen içgüdüsel bir bilgelik çiçeği. Düş kurulacak bir şey olmasa bile düş kurmasını, ömrü dolmuş taşıtlar çöplüğünü bir vaha sanmasını sağlayan coşkun bir düş gücü çiçeği. Mantıklı, anlayışlı, ılımlı davranmasını sağlayan doğuştan bir dengenin çiçeği. Sonsuz bir yürekliliğin beslediği iyimserlik çiçeği. Öylesine hoşlanmadı ki bunlardan, Arkasında bir boz madde Hiroşiması bırakarak beyin zarını, sonra da art kafa kemiğini deldi ve dışarı çıkıp gitti. Sol gözün tam 2 santimetre üstünden. Yoluna devam ederek imamın fotoğrafını da delip yine çadırdan dışarı çıktı. Bir ağacın dibine düştüğünde Rocco da sırt üstü yere yığılmıştı. Gözleri boş bakıyor, alnındaki küçük bir delikten kan boşanıyor, sağ eli istemsiz olarak yatağın demirini dövüyordu. Sonunda gece nöbetinin yorgunluğunu atmak için uyumakta olan paraşütçü uyandı ve seslendi. "Rocco, ne yapıyorsun Rocco?" Sonra sol gözün üstündeki deliği, şakaklardan akan kanı, boşa bakan gözleri gördü, her şeyi anladı ve kampta bir çığlık yankılandı. "İmdat, başından vurdular, koşun." Koşup geldiler Saf Gigi, Altın Elli Armando, Şahin, sedyeciler. Telsizle haber verilen Akbaba geldi. Akbaba'nın ardından Charlie, Charlie'nin ardından Pistoya, Pistoya'nın ardından ağacın dibine düşen 5,56'yı hemen bulan Şeker geldi. Kurşunu alıp 2,5 kilometrelik inanılmaz uçuşu tasarladı. Binlerce engelin, milyonlarca olası hedefin arasından gelip Rocco'nun ensesine ulaşan akıl almaz yörüngeyi. Rocco can kurtarana bindirildi. Kaldırımın kenarında hiçbir şeyden habersiz, alçak sesle "Rocco, buradayım" diyen kahverengi yılan derisi ayakkabılı, içinde tavuk kızartması bulunan sepetli bir kızın yanından geçerek Sahra Hastanesi'ne gittiler. Ama sinsi katil harika çocukların çok sevdikleri başarılarına bir yenisini eklemişti. Rocco artık yaşayan bir ölüydü. Artık mekanik dürtülere, ay demesi umuduyla eline batırılan iğnelemelere bile tepki göstermiyordu. Ve Saf Gigi boşuna iyimser bir tanı bekliyordu. Atlatacak değil mi? Doktorlar susuyor ya da yanıt veriyorlar. "Hayır albayım, bu komadan çıkış olmaz." Yine de bir ara içlerinden biri işaret parmağını uzatarak "Albayım, kafaya gelen kurşun genellikle hemen öldürür insanı" dedi. "Hemen ölmezse az sonra iç kanamadan ölür. Beyni besleyen büyük atar damarların biri parçalanırsa dışarıya çıkan kan beyni kafatasının çeperlerine doğru sıkıştırarak boğar. Ama bu kez bir mucize karşısındayız. Belki merminin enseye giriş anındaki hızının düşük olması, belki yörüngesi, belki başın öne eğik olması nedeniyle, belki de bu üç nedenin bir araya gelmesi yüzünden büyük atar damarlarda hasar yok. Kanama küçük kan damarlarının parçalanmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle kurtulabilir bence. Yalnız bir beyin cerrahı, bir de yeterli donanıma sahip bir hastane gerekiyor. Risk hastanesi. Ama bu durumdaki bir hastayı yerinden oynatma sorumluluğunu kim üstüne alabilir?" Akbaba öne doğru yürüdü. "Ben" dedi. "Ben alıyorum." "Peki generalim, kim götürecek hastaneye?" "Ben götürürüm." "Generalim," diye araya girdi Charlie, "yeşil hat boyunca yoğun ateş var. Riske varmanız çok zor. Geri de dönemezsiniz. Şii ayaklanması başlarsa size gerekseme duyacağız. Tıpkı Rocco'nun beyin cerrahına gerekseme duyması gibi. Gitmeyin generalim." Bu sözler Akbaba'yı öfkelendirmekten başka bir işe yaramadı. "Bana akıl vermeye kalkmayın Charlie. Şii ayaklanması başlasa da başlamasa da riske gideceğim. Geri de döneceğim. Siz gidip durmadan ağlayan şu tombul kadını susturun." Sonra doktora Rocco'yu yeniden can kurtarana yerleştirmelerini söyledi. Gaspare ile iki korumasını çağırıp onlarla birlikte jipe atladı. Rocco'nun bacağından yaralanmış olduğunu söyledikleri imamın hıçkırıkları arasında yola çıktılar. "Rocco, nereye götürüyorlar seni? Rocco, yanında olmak istiyorum." "Sen gidemezsin kızım," diye mırıldandı Charlie. Elinden tavuk kızartması sepetini alıp gözyaşlarını kurulaması için bir mendil uzatırken. "Nişanlısıyım onun Monsieur. Ayağından yaralanmış dediler." "Evet, ayağından kızım." "Önemli mi yarası?" "Değil, önemli değil." "Gerçekten mi Monsieur, gerçekten?" "Küçük bir kurşun mu Monsieur?" "Küçük, küçücük. Ama çok sıkın görünüyorsunuz Monsieur." "Sıkın değilim kızım." Oysa sıkındı. Rocco'dan ya da Akbaba'nın geri dönememesi olasılığından kaynaklanmıyordu sıkıntısı. Bu sabah aldığı haberden kaynaklanıyordu. Noel gecesi Gobere'de bir kadının kurşunlandığını öğrenmişti. Paramparça ama çok şık bir beyaz entari giymiş, çok güzel bir kadın. Haberi getirenler kadının büyük bir olasılıkla doğu kesiminden bir Hristiyan kadın olduğunu, çarpışmalar sırasında yolunu şaşırdığını ve casus sanıldığını söylemişlerdi. Ateşkesin hemen ardından delik deşik olmuş cesedi Faruk sokağında nargile içen, gözleri görmeyen yaşlı adamın bekçilik ettiği kuyumcu dükkanının önünde bulunmuştu. Kadını biraz anlatmalarını söylediğinde şu karşılığı vermişlerdi. 30-40 yaşlarında, altın hareli kahverengi saçlı, iri menekşe gözlü, dolgun vücutlu, düzgün bacaklı. Tıp atıp Ninet'e uyuyordu. Angelo'ya haber vermek istiyor ama böyle bir düşünce bile midesine sancılar saplanması için yeterli oluyordu. ''Size imreniyorum. Sıkkın değilmişsiniz Mösyö. İmrenme bana kızım.'' Bu sırada dar sokağın ağzında İtalyanların M113'ün yanına yanaşmış olan hükümetçilerin M113'ün çevresinde amalcılar bir çember oluşturuyorlardı. Başlarında görev başındaki maroların daha önce hiç görmemiş oldukları çelimsiz sakallı biri vardı, Raşit. Yanında da dudaklarından eksik olmayan İzmarit'i, omzunda Kalaşnikov'u, kemerinde RDG-8'i, başında çavuş Natalya'nın tüylü miğferiyle sarışın oğlan. Son dramın vazgeçilemez baş kişisi Maymuncuk Halit. Öğle üzeri Galeri Seman'da silahların konuşmasını izleyen 18 saat boyunca son dram oynandı. 8. Tugay'dan bir onbaşının suratına tükürdüğü gerekçesiyle 6. Tugay'dan bir onbaşıyı tokatlaması üzerine çıkan olaylar Bilal'in öngördüğü gibi gelişmişti. Hükümet ordusu bir çırpıda aynı çatı altında yaşayamayan iki çekirdeğe bölünen bir amip çekirdeği gibi ikiye bölünmüştü. Bir yanda 8. Tugay, bir yanda da 6. Tugay. Ne var ki 8. Tugay çekirdeğinin bütünlüğünü korurken 6. Tugay amip bölünmesini sürdürmüş, yeniden bölünerek önce 2, sonra 4, sonra 8, sonra da 16 amip olmuş. Bölünmeyi durdurmadan sürdürmüştü ve bir kez daha bölünmüştü. Bir yanda Hristiyan subaylarla onlara bağlı kalmış az sayıda Şii er, bir yanda ise Şii subaylarla Şii erlerin büyük bölümü. Çok geçmeden 8. bölümde ikiye bölünmüştü. Kan akıtılmasını engellemek için 8. Tugay'la anlaşmak isteyenler, anlaşmaya karşı çıkanlar. Bu iki bölümde büyük bir gürültü, patırtı içinde yeniden bölünerek binlerce başına buyruk er doğurmuş ve kardeş kanı akıtan savaşın ölüm kusan karnından çok başlı bir canavar çıkmış ve başlar teker teker amalcıların pençesine düşmüştü. Daha da kötüsü, canavar eski 6. Tugay'ın silahlarını da amalcılara aktarmıştı. Tonlarca 5,56, yüzlerce kilo M16, amalcıların tıka basa 7,62 Kalaşnikov, 12 mm makinalı tüfekli M13, 106 mm toplu jip, 120'lik havan dolu jephaneliklerini zenginleştirmişti. Noel gecesi kendi üzerlerine ateş ettikleri havanlar, makineliler, toplar, tüfekler. Bu bolluğun sağladığı güçlenme amalcıların son saldırıya geçmelerine yol açtı. Hizbullahçılarla Zandra Sadr'ın mollalarının, ayetullahlarının yönetimindeki çeşitli dinsel siyasal çetelerde saldırıya katıldılar ve Ludwig Boltzmann entropisi daha önce erişemediği doruklara erişti. Kentin son dramı, kahramanlarımızın da dramlarının sonu oldu. Yazgının gizemli ağlarının özel bir işlev yüklediği Angelo dışında İtalyanlara kendilerini dışlayan ama aynı zamanda kemiren bu tragedyanın içinde önemsiz bir figüranlık düştü. Bunun bedelini ilk ödeyen de dönüş yolunda kafese kapatılmış bir aslan gibi eli kolu bağlı kalan Akbaba oldu. Olayın acıklı ayrıntıları şöyle. Akbaba her zamanki gözü pekliği, kararlılığı ile Tayun'dan geçip riske varmıştı. Rahibe Fransuaz'ın da yardımıyla usta bir beyin cerrahı bulmuş, Sahra Hastanesi doktorunun önerdiği ameliyatı yapmayı, kanı temizleyip boz madde Hiroşima'sını onarmayı kabul ettirmişti. Ama saat 4'e doğru dönerken müze kavşağını seçme hatasına düşmüştü. 6. Tugay'ın subayları başkaldırıyı eski kente yayabilmek için buraya yükleniyorlardı. Çamlığın her yerine roket, gülle, mermi yağıyordu. Bu nedenle hipodromun yakınında jipten inmek zorunda kalmış, Gaspare ve İker'le birlikte görünüşü ahıra benzeyen bir kulübeye sığınmıştı. Ama eşikten adımını atar atmaz ahır sandığı yerin sığınmayı aklın ucundan bile geçirmeyeceği bir yer olduğunu anlamıştı. Çıldırmış gibi öten tavuk ve horoz dolu bir kümesti burası. Tam o sırada bir roket jipi ve telsizi havaya uçurmuş ve Charlie'nin öngörüsü gerçeğe dönüşmüştü. Karargaha dönemezlerdi artık. yürüyerek gidemezlerdi. Çamlığın bu noktasından aerodrom yoluna en azından 3 kilometre vardı ve yol ateş altındaydı. Dönmeyi düşünmek bile çılgınlıktı. Kafese kapatılan aslan sanki çıldırmıştı. Öfkeden tavukları, horozları tekmeliyor, neye uğradıklarını şaşıran hayvanlar ciyak ciyak ötüyorlardı. Elindeki son olanak olan walkie-talkie'yi kullanarak komuta merkezini aradı. Hiç kuşkusuz yardım isteyebilirdi ama yardım gönderilmesi için kümeste olduklarını söylemesi gerekecekti. İspenç horozu nerede olduklarını boş yere sordu. Çılgın at boş yere yalvardı. "Nerede olduğunuzu söyleyin generalim," diye. "Pistoya boş yere izin verin, gelip sizi alayım, yerinizi söyleyin," diye boğazını yırttı. Korumalar, "Boş yere söyleyin generalim, burada olmak ayıp değil ki," dediler. Nerede olduklarının öğrenilmesi korkusu onurunu öylesine aşağılıyordu ki söylenebilmesi söz konusu değildi. "Kesin sesinizi." Buna karşılık burnundan soluyarak gereksiz komutlar yağdırıyordu. "Alarm verin, ivedi yardım hazır olsun, devriyeleri arttırın, damlara destek gönderin, pillerin tükenmemesi için biraz daha az konuşmasını önermeye kalkmanın bir yararı olmayacaktı." Hiç susmuyordu. Son yanılsamasını, birliğe kendisini komuta etmekte olduğu yanılsamasını sağlayan walkie-talkie'yi elinden hiç bırakmıyordu. Bu arada vakit akıp geçiyordu ve karanlık bastırdığında piller tükenmişti. Yine de komuta merkezinin sesleri kümese oldukça açık seçik bir biçimde ulaşıyordu. Komuta merkezinden ise ancak sözcükler ya da sözcük parçaları alınabiliyordu. "Haber verin, 6. Tugay. Anlaşılmadı generalim, yineler misiniz?" "Haber, 6. Duyamıyoruz generalim." Gece saat 9'a doğru 8. Tugay'ın bir M46'sı peşinde bir can kurtaranla birlikte sanki Hızır gibi kümese yaklaşırken komuta merkezinden gelen sesler de sözcüklere, sözcük parçalarına dönüştü ve walkie-talkie'nin birazdan susacağı anlaşıldı. Sonra da tam bir sessizlik. Piller bitmişti. Bunun üzerine aslan tabancasını çekip büyük bir öfkeyle kafesten dışarı fırladı. Gaspare ile iki paraşütçü de onu izlediler ve horozlarla tavuklar sanki "aferin git aferin" diye öttüler, gıdakladılar. Bir koşuda M48'in yanına vardı, durdurup bindi. Binmesiyle birlikte aracın makinelisini parçalamak için gelmekte olan bir roketi görebildi. Patlamanın etkisiyle uçtu, yüzü bir çam ağacına çarptı ve bayıldı. Gözlerini açtığında kendini riske gitmekte olan bir can kurtaranda buldu. İsabet alan tankın ağır yaralı iki eri de vardı yanında. "Rocco'nun beynini ameliyat edin." Beyin cerrahı sol yanağının elmacık kemiği ile çene arasındaki parçalanmış bölümüne 9 iç 12 de dış dikiş attı. Rahibe Françoise bir sürü sakinleştirici verdi ama bir türlü sakinleşmedi. Gün ağarıncaya dek bir sedye üzerinde yönetmesi gerekirken şimdi kim bilir kimin yönetiminde gecenin karanlığında yol almakta olan bir treni yönetememiş olmanın karabasanıyla boğuştu. Treni walkie-talkie'nin susması üzerine komutayı alan profesör yönetiyordu ve Charlie'ye durumun kötüleşmekte olduğu, 24'e Angelo'yu götürmesi komutunu vererek yazgının ördüğü gizemli ağların içine dalıyordu. 45. ayrımın sonu, sayfa 517.